Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz sizinle. Ve bugün Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir mülakatı sunacağız size. Haşim Akın'ın Seyit Muhammed Kemdi ile gerçekleştirdiği mülakatı sunacağız. Sizinle buraya Peygamberimizin yaşanan ahlakı geldi başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Muhammed Kemdi, Burkina Faso'da yaşayan dertli bir Müslüman. İrfanı, diplomasının önünde bir davetçi. Şayet bir yerde Allah rızası için yapılacak bir iş varsa, gecenin kaçında olursa olsun hazır. Onun yetişebileceği bir yere sohbete gidilecekse, teçhizatı tam bir asker gibidir. Aynı amaçla yapılan bir yolculukta daha yakından sohbet etme ve sorularımızın cevabını bulma imkanı yakaladık. Dünyanın öbür ucunda farklı bir bakış, peygamber ahlakına ve onun sunuş şekline ait. Bizim diyarlara yönelik olanlarsa samimi değerlendirmeleri. Buyurun. Sizi burada yapılacak her türlü dini hizmete en önde koşmaya çalışan bir kardeş olarak tanıdık. Bu enerji nereden geliyor? Sizi bu kadar heyecanlandıran nedir? Bu topraklar Fransız sömürüsünü görmüş yerler. Bizim isim ve adetlerimizi değiştirerek işe başladılar. Dilleriyle ve kültürleriyle yerleştiler. Ama yıllar sonra buraya sömürmek için değil de Allah'ın kitabı ve dini için gelmiş bir topluluğu gördük. Biz eskiden de böylesi hizmetlere gayretle katılırdık. Lakin Türklerle tanışınca fikrimiz değişti. Bunları yapmak için boş zaman aramamanın gerektiğini gördük. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını iyi öğrenmek ve bunu yaşamanın lüzumunu fark ettik. Elbette bizim de İslami anlamda bildiklerimiz vardı. Yanlış bir şeyler görmüş olsak bu kadar uzun kalamazdık yanınızda. Elhamdülillah ki görmedik. Bize dinlenmenin ancak kabirde olacağını öğrettiler. Osman Nuri Topbaş hocamız öyle dedi. Onlar kabirde dinlenecekse biz de oraya sakladık istirahatı. Üstadım, okulunuzda Allah Resulü'nün hayatı ve ahlakı nasıl anlatılıyor? Bu eğitimi nasıl veriyorsunuz? Biz kendimizi hala bu konuda öğrenci sayıyoruz. Hayatının tamamı vahiy ile kontrol edilen bir peygamberin hayatı ve ahlakı çabucak tamamlanacak bir şey değil. Bugüne kadar öğrendiklerimiz yetmiyor çünkü. Medresemizde tüm diğer eğitimlerin yanında siyer derslerimiz de var. Bunları geçmiş yıllarda sözlü olarak anlatıyorduk. Elimizde ciddi kitap ve kaynak yoktu. Erkam yayınlarının kitapları gelinceye kadar, özellikle Osman Nuri Topbaş hocamızın eserleri bize ilaç gibi yetişti. Çünkü bu kitapları sadece tarihi bilgileri veren kitaplar olarak bulmadık. Bunların içinde ahlak-ı Muhammediye çok önemli bir yer tutuyor. Bir kişinin adını veya diğer tarih bilgilerini bilmek yetmiyor. Bu nedenle biz Türklerle tanıştıktan sonra hayatımızda ve eğitimimizde daha çok şey değişti. Sizden önce de buraya gelen değişik Müslüman devletlerin temsilcileri olmuştu ama sizinle kitap geldi, Peygamber Efendimizin bilgisi geldi ve en önemlisi de onun yaşanan ahlakı geldi. Ben iki defa Türkiye'ye gittim. Orada başta Osman Nuri Topbaş hocamız olmak üzere hepsinde bu ahlakın yaşandığını gördüm. Biz de bunu öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu eğitimi nasıl sağlıyorsunuz? En önemli tespitiniz nedir? Ben şunu gördüm. Özellikle anlatılacak konu peygamber sevgisi ve onun güzel ahlakıysa, bunu anlatacak hocaların da bu sevgi ve ahlakla mücehhez olmaları gerekiyor. Çocukların yaşları küçük ama çok şeyleri kavruyorlar. Önemli olan bu ahlakı düzgün yaşayabilmek. Bunlar sadece kitaplarda ve sözlerde kalırsa çok anlam ifade etmeyecektir. Önemli olan bunun en güzel şekilde yaşamak ve örnek olmak. Burada üç tane önemli husus var. Birinci olarak öğretmen, öğrencilerini çok sevecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini çok severdi. Onların her şeyini düşünürdü ve onlarla ilgilenirdi. Öğretmen sevmezse bu eğitim olmaz. İkincisi, öğrenci de öğretmenini sevecek. Sevmeyen bir öğrenci kendini tamamen kapatır. Sanki onu duymaz hale gelir. Ondan ilimleri almaya ve onun yaptıklarını yapmaya hazır olmalı. Üçüncü olarak da hem öğretmen hem de öğrenci bu konuyu sevecek. Yani peygamber hayatı öğretilmeden önce onun sevgisi öğretilmeli. Değilse bu iş gerçekleşmez. Satırlardaki bilginin sadırlara geçmesi için buna gerek var. Bu tarih coğrafya öğretmeye benzemez. Bazı dersler zorla öğretilebilir, sonra unutulma pahasına. Ama burası farklı. Bir de biz hocalarımızı ve onun sevdiği öğrencilerini de seviyoruz. Bu bize ayrı feyiz ve tat veriyor. Hangi eserlerden istifade ediyorsunuz? Birçok kitap var. İstanbul'dan kitap gelince en önce ben almak istiyorum. Çünkü bunda kısa ama önemli bilgiler var. Mesela eğitimde 101 adım, çok kısa cümleler var ama içinde çok manalar var. Uzun bilgilere boğulmamış, onu okuyan çok şeyler anlayacak. Yine Osman Nuri Topbaş hocamızın, peygamberimizin örnek hayatını ve ahlakını anlattığı misallerle dolu eserleri var. Bunlar bizim için çok önemli. Bunları okuyunca her yaştan insan anlıyor. Öğrencilerinizdeki değişim nasıldır? Hamdolsun bizde rahatsız eden ve düzeni bozan öğrenci yok. Bunda verilen eğitimlerle beraber onlara aşılanmak istenen peygamber sevgisinin de alakası var. Çünkü değişimi çok daha kolay görebiliyoruz. Çünkü biz sadece bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir okul olmadık. Burada peygamber sevgisi ve onun ahlakı önemli yer tutmaktadır. Yukarıda söylediğim sevgi sağlanırsa bunu gerçekleştirmek çok kolay oluyor. Verdiğiniz eğitimin ailelerden dönüşü nasıldır? Bu konuda herhangi bir bilgi dönüşü var mıdır? Elbette var. Bazı babalar geliyor, diğer çocuklarını da bizim okula almak istiyorlar. Evdeki diğer çocuklarının hepsi ayrı bir okulda okuyor ama ibadet sevgisi ve ahlakıyla diğer kardeşlerinden farkı görülüyor. Çünkü biz söylediğimiz ahlaki hakikatleri önce kendimiz yaşamak istiyoruz. Çocuklar bunu görüyor ve kendilerine örnek alıyorlar. Hamdolsun, bunda da başarılı oluyoruz. Bunda İstanbul'dan gelen kitapların çok büyük etkisi var. Çünkü bize orada örneklerle anlatım var. Biz çocuklara yalan söylemeyin diye uzunca konuşmuyoruz artık. Nebi-i Muhterem Efendimiz'in hayatından yalanı yasaklayan örnek olayı anlatıyoruz. İşte o zaman daha kolay hedefe ulaşıyoruz. Bize bunu öğrettiniz. Biz peygamberimiz böyle istemiş veya bunu yasaklamış demiyoruz. Onun bunu nasıl yaşadığını anlatınca işler çözülüyor. Bunlar İstanbul'dan gelen kitapların bize öğrettikleri. Allah hepimizi, peygamberimizi en güzel şekilde anlayan ve onun sünnetine uyanlardan eylesin. Amin. Kendinin küçük bir de okulu var ama o kendisini hala öğrenci olarak adlandırıyor. Sorduğumuzda benim öğrenciliğim hala devam ediyor diyor. Tanımadığı halde Aliya İzzet Begoviç'in yeryüzünün öğretmeni olmak için göklerin öğrencisi olmak lazım sözünü hatırlıyoruz. İrfan ehlinin feraseti böyle bir şey olmalı. Farklı kıtalardan benzer cümleler dökülüyor. Evet değerli dinleyenler, Haşim Akın'ın Seyit Muhammed Kendi ile gerçekleştirdiği "Sizinle buraya peygamberimizin yaşanan ahlakı geldi" başlıklı mülakatı paylaştık ilk olarak programımızda. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Haşim Akın, Hamza'nın Ayakları diyor yazısının başlığında. Bilirim ki Afrika'da yaşayan binlerce Hamza'dan birisinin yanağında oluşacak bir gülücük gamzesi, günlerce yapılan bir uğraştan sonra kuyudan çıkarılan kedi veya köpek kadar gündem olmaz. Elbette bunu yapanların da gündeme oturmak gibi bir niyetlerinin olmadığı kesin. Hikayeyi daha önce duymuş olmalısınız. Adamın biri deniz kıyısında karaya vuran binlerce deniz yıldızının arasında elinde bir çubukla onları suyun içine iter. Yanına yaklaşan biri bunun beyhude bir uğraş olduğunu düşünür ve ona Sen bu binlerce deniz yıldızı için ne yapabileceksin ki? Bunları denize atmakla bitiremezsin. Neyi değiştireceksin de bu sıcakta işe koyuldun?" der. Adam hiç cevap vermeden bir deniz yıldızını daha suyla buluşturur ve "İşte bunun için çok şey değişti." cevabını verir. Allah'ın arzı geniş, derdi olan kullar çok. Hangisine yaklaşsanız en acil ve ağır şartı olanın onun olduğunu sanırsınız. Hepsine elinizin uzanması da mümkün değil elbette. Önemli olan onun için çok şey değişti diyebilmektir. Kime nasıl eliniz yetişmişse, elbette burada Allah Resulü'nün ilahi uyarısını hatırlamakta fayda var. Kim dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet gününde bir sıkıntısını giderir. Yarış çoktan başlamış meğer, kendine güvenen yola çıkmış, yarıda dökülmek yok çünkü kim ne yaparsa onu önden göndermiş olacak. Geçen haftalarda bir köy ziyaretimize giderken köyün biraz dışında ve yol kenarında duran bir grup çocuk gördük. Şoförümüzden biraz yavaşlamasını istedim. Zira yanımda bir başka Müslümanlara ait olan şekerler vardı. Bu uzak diyarların evlatları birer bonbon yiyecek. Bir şekerin böylesi masum yüzlerde nasıl bir etki bırakacağını bilmek için bu toprakların tozunu burnunuza çekecek, gözyaşlarınızı hapsetmek pahasına da olsa yutkunmasını bileceksiniz. Aracımız yavaşladığında tekerlekli sandalye üzerinde oturan bir delikanlıyı ekibimiz tanımıştı. Tanıdık bir simayla buluşmuşlardı. Adı Hamza, Burkina Faso'da uzak bir köyde yaşar ve iki ayağı da rahatsız. Doğuştan rahatsız ve hiç yürüyememiş. Annesinin veya bir başkasının eli müsait olacak da onu dışarıya taşıyacak. O da bir hava alacak. Köye gelip giden Müslümanları merak eder. Onların gelişinde bu ahalinin içinde olmak ister. Bu da zor bir durum. Fosapa Vakfı, Hamza'nın bu durumunu öğrenince ona bir tekerlekli sandalye almaya veya yaptırmaya karar verirler. Ve işlem tamamlanır. Hamza'yı yolun kenarında arkadaşlarıyla muhabbet ederken bulduk. Bugün cuma, daha küçük yaşlardaki kızlarda bile beyaz ve tertemiz elbise ve başörtüsü var. Belki de onlar bir komşu köyden cuma namazı için erkenden yola çıkmış ve köye gidiyorlar. Çünkü buralarda her köyde cuma namazı kılınamıyor. Kadın erkek demeden zamanında yola çıkılır ve komşu köyde cuma namazı eda edilir. Hamza mutlu ve gülüyor. Hamza dua ediyor. Çünkü istediğine evden çıkıp dilediği yere gidiyor. Yani Hamza için çok şey değişmiş. Allah ona ne kadar bir ömür tahsis eder bilinmez. Onu köyünde ve yollarında taşıyan basit bir bisikletin içinde kimlerin hayrı ve alın teri vardır bilmiyorum. Anadolu'da kendi alın teriyle çalışıp maaşetini kazanan bir Müslümanın hayratı, hiç görmediği ve görme imkanının da olmayacağı bir köyde Hamza'ya el ayak olmuş. İşte böylesi bir anda neye hamd edeceğinizi bilemiyorsunuz. Allah'ın verdiği sağlık nimetine mi hamd etmek gerek veya dünyanın öbür ucundan Allah'ın bir kulunun derdini dindirmek için gelmiş, gönderilmiş olmanıza mı? Hamza'ya ulaşacak bir ele aracılık yapmış olmanın hazzına mı şükretmeli? Bilirim ki Afrika'da yaşayan binlerce Hamza'dan birisinin yanağında oluşacak bir gülücük gamzesi, günlerce yapılan bir uğraştan sonra kuyudan çıkarılan kedi veya köpek kadar gündem olmaz. Elbette bunu yapanların da gündeme oturmak gibi bir niyetlerinin olmadığı kesin. Kurtarmak istediğiniz bir Hamza yaşarsa gönlünüzde, burada bitmez bunlar. Yarış herkes için devam ediyor. Değerli dinleyenler, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Hamza'nın Ayakları başlıklı yazısını paylaştık. Bir diğer yazıyla devam edelim Sesi Dergi'ye. Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Ali Rıza Hoca başlıklı yazıyı sunacağız. Büyük insanların gölgesi küçük, kendisi büyük olur da yaklaşanın yaklaştıkça sevgisi, saygısı artar. Ali Rıza Hoca büyük insanlardan. Uzun zamandan beri ismini duyup tanışmak istediğim bir insandı Ali Rıza Hoca. Şükür nasip oldu. Geçen aylarda tanıştım. Nasiplendim. Eskişehir'de yaşıyor. Hep orada yaşamış. Bir akşam vakti konferans daveti üzerine vardığım Eskişehir'de Ali Rıza Hoca'nın televizyon programına davetli olduğumu öğrenince hem şaşırdım hem sevindim. Şaşırdım çünkü hocanın televizyon programı yaptığını bilmiyordum. Sevindim çünkü sonunda hocayla tanışma imkanını bulmuştum. Televizyon binasına hocadan önce varmıştım. Eskişehir ve çevresinde yayın yapan yerel bir televizyon kanalı. Girişin alt katında yer alıyor stüdyolar. Dik derin bir merdiven var. Hocanın yukarıdan sesini duyduğumda her ne kadar görmesem de 80 küsur yaşında olduğunu bildiğim için merdivenden inerken zorlanacağını düşünerek yardım etme niyetiyle merdivenlere doğru yönelmiştim ki şaşkınlıkla gördüm. Hoca yere benden sağlam basıyor. Bir o kadar dinç, bir o kadar sağlıklı. Sonrasında stüdyoya geçtik ve program başladı. Bir saatlik program boyunca hoca da hususen 5 özellik dikkatimi çekti ve sizlerle paylaşmak istedim. Birincisi ciddiyet. Hoca programa hazırlanmış, benim konumla ilgili sorular hazırlatmış ve program öncesinde dikkatlice onlara çalıştı, ayıkladı, öyle sorular sordu. Her konuşmasına da böyle dikkat ve titizlikle, ciddiyetle çalışır, hazırlanırmış. 20'li yaşlarından beri insanlara fasılasız ve düzenli olarak hitap ettiği halde 80'li yaşlarında halen konuşmaları için heyecanlanması ve hazırlanması bizim öğrenmemiz gereken önemli bir duruş diye düşünüyorum. İkincisi sebat. Hoca 94 yılında başlamış haftalık program yapmaya ve 20 yılı aşkın bir zamandır her hafta bu programı yapmayı hiç bırakmamış. Devam ediyor. 28 Şubat döneminde de çok zorladıkları halde bırakmamış. Bugünlerde de bu kanal bana küçük diye düşünüp bırakmamış. Haftalık olarak yaptığı programları 900 bölümün üzerinde ve hoca 1000 olunca bırakırım herhalde diyor. Rabbim ömrüne bereket versin de devam etsin inşallah. Küçük büyük demeden, kolay zor demeden bak yaptığımız işe uzun soluklu sebat gösterme konusunda hocayı güzelce örnek aldım kendime. Üçüncüsü nezaket. Hoca program boyunca ve sonrasında torunu yaşındaki bana karşı tertemiz bir dil ve olanca nezaketiyle konuştu. Devazu gösterip iltifatlar etti. Programdan sonra kendisine götürenlerden ayrılıp otele kadar yanında kaldı. Zaten beni görmüş, dinlemiş olmasına ve programdaki konunun aynısı olmasına rağmen ertesi gün konferansa da katılıp sonuna kadar dinledim. Rahmet olsun bu nezaketi Erbakan Hoca'da da müşahede edip hayran kalmıştım. Ali Rıza Hoca'da da müşahede edip hayran kaldım. Dördüncüsü dert. Hoca program boyunca insanların işine yarayacak, direkt hayatlarına uygulayabilecekleri bilgileri alma konusunda oldukça ısrarcı oldu. Öylesine bir program yapalım değil de programdan insanlar istifade etsinler, hayatlarında uygulayacakları yeni şeyler öğrensinler derdini program boyunca hiç kaybetmedi ve hep bu minvalde sorular sordu. Beşincisi sadakat. Hocayı programa getiren ve program boyunca hocayı bekleyen arkadaşlarla tanıştık. Hepsi gündüz işinde gücünde ama mesai sonrasında hocayla birlikteler. Uzun yıllardan beri onunla birlikte oldukları halde halen büyük bir huzurla yanında bulunmaya devam ediyorlar. Gözlerinden okunuyor hocayı ne kadar sevdikleri ve saydıkları. Küçük insanların gölgesi büyük, kendisi küçük olur da onunla biraz yarenlik edenler gerçek boyunu gördüklerinde uzaklaşırlar. Büyük insanların gölgesi küçük, kendisi büyük olur da yaklaşanın yaklaştıkça sevgisi, saygısı artar. Ali Rıza Hoca büyük insanlardan. Bazı meziyetleri kazanmak için bilmek, okumak, öğrenmek yetmiyor. İlla ki müşahhas görmek gerekiyor. Ali Rıza Hoca'nın duruşunda ve yaşayışında dikkatimi çeken 5 hususu ben de daha önce biliyordum, siz de biliyorsunuzdur. Ancak bilmekle kalmayıp yaşamak için yaşayan bu insanları da bilmek, tanımak, yanlarında, yamaçlarında bulunup istifade etmek gerekiyor. Ömürleri uzun ve bereketli olsun. Sayıları hep artsın da halleriyle hallenip biz de onlar gibi ciddiyet, sebat, nezaket, dert ve sadakat sahibi insanlardan olalım. Evet değerli dinleyenler, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Ali Rıza Hoca başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi programında. Ve son olarak Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Medeni İnsan Tarifi başlıklı yazıyı sunalım. Tenekeci Ali Emmi, çok zaman olduğu gibi bir ikindi namazı öncesi Karabucak Camii'nin bitişiğindeki iş yerimize elinde tesbihiyle selam verip usulca girdi. Sükuneti yakalayınca tezgaha bir dirseğini dayadı, hal hatır sordu. Sonra anlatmaya başladı. Memleketin birinde alimlere yönelik bir yarışma tertip edilmiş. Binlerce izleyicinin bulunacağı bir salonda bu alimler medeni insan tarifi yapacaklar. Artık bir fani hükmündeki jüriden en yüksek puanı alıp birinci olmak için ter dökeceklermiş. Söz alan herkes kendince emek emek düşünüp ortaya koyduklarıyla birincilik kovalamış. İzleyiciler kimi ifadelere alkışla destek vermişler, kimi cümleleri de somurta somurta dinlemişler. Ancak jüri saatlerin geçmesine söz alan tüm ilim adamlarının yeniden söz alıp şanslarını yükseltmeye çalışmalarına rağmen bir türlü birinciliğe layık bir medeni insan tarifi tespit edememişler. Bu ara izleyici kalabalığın arasında bulunan eli asalı, ince sakalı neredeyse göbeğine kadar uzamış, zayıf, cılız, kılık kıyafetinden anlaşılacağı üzere oldukça da fakir bir dede ısrarla bir de kendisine söz hakkı verilmesi için habire öne doğru atılmaya çalışıyor ama kendisine bir türlü izin verilmiyormuş. Nihayet ilerleyen vaktinde sıkılganlığının baş gösterdiği anlarda artık jürinin de fark ettiği bu dedeye ortamda bir değişiklik olsun, programa belki bir renk katsın düşüncesiyle söz hakkı verilmiş. ''Hadi bakalım efendi, bir medeni insan tarifi de sen yap dinleyelim.'' demişler. Dayandığı asasını tıkırdata tıkırdata orta yere kadar gelen dede, kendisini izleyen jüri ve sahnenin etrafındaki binlerce kişiyi kısık gözleriyle bir kez tarayıp, boştaki eline tutuşturulan mikrofona titrek sesiyle şunları söylemiş. Ayın karanlığında, gecenin bir yarısında, bir denizin kenarında, yapayalnız bir başına yürüyorken, esnemesi geldiğinde eliyle ağzını kapatan insan medeni bir insandır demiş. Tabii salon kopmuş işte bu demişler. Sonra devam etti Ali amca. Yahu biliyor musun Hacı Efendi, bütün bunlar Resulullah Efendimiz'den birer yansımadır. Dünyada nerede bir güzel ahlak, tevazu, hiçlik, samimiyet, muhabbet sahibi bir insan görsen bileceksin ki ondaki bu güzel hal alemlere rahmet olarak gönderilmiş yüce peygamberden bir inikastır. Diyeceksin ki zamanların içindeki zamanlarda, insanların içindeki insanlarda bu hal varken acaba Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı? O ki müstesna yaratılışı ve kendisini yaratan Rabbinin öğrettikleriyle ahlaksız bir toplumdan ahlakta zirve bir toplum ortaya çıkardı. Bütün bunlar Afrika kıtasının bir köşeciğinde, bir stadyum otoparkında top oynayan Kamerunlu çocukların arasına karıştığımda aklıma geldi. Arabadan cebime aldığım minik şekerleri dağıttım onlara ve bir tane de kendi ağzıma aldım. Çok yerde olmadığı gibi orada da çöp kutusu yoktu. Biraz önce aktardığım şu medeni dedenin hikayesi de aklıma geldi ve şekerin ambalaj kağıdını cebime aldım. Bir de baktım birbirimizi dil, din, isim bağlamında dahi tanımadığımız halde bir topun peşinde beraber koşuşturduğumuz delikanlıların hemen hepsi kendilerine verdiğim şekerlerin ambalaj kağıtlarını ya ceplerine aldılar ya da avuçlarında sakladılar. Belki de en azından bir müddet. Dedim ki, ey Allah'ım, ne büyüksün, ey peygamberim ne mübareksin. Hakikaten dünyanın neresinde ve ne halde olursak olalım, muvazeneyi bozmamamızı gerektirecek bir din getirdi peygamberimiz bize. Hangi durum ve vaziyette olursak olalım, ölçülerimiz, değerlerimiz, vazifelerimiz belli. Ve onlara sımsıkı sarıldıkça Rabbimizden daha aşikar göreceğimiz yardımlar, destekler, huzurlar. Hani veresiyeden bıkmış bir esnaf yazısı vardır ya, veresiye yok, bana da mı? He, sana da. Bu da böyle işte. Allah'a kul ve ona elçi olarak bize rehber gönderilmiş Resulullah'ın tüm öğretilerini her zaman ve mekanda, hayatımızda ve diri tutmak yegane vazifemiz. Biz de mi? E tabii ki biz de. Evet, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Medeni İnsan Tarifi başlıklı yazıyı aktardık programımızda. Son olarak değerli dinleyenler, bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı geceler, hoşça kalın.